Ayrım 15, Denge Oyunu, İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Selim Deringil, sayfa 107. Ama hızla gelişen olayların Türk devlet adamlarınca uygulanan temkinli ve gerçekçi politikayı onaylayıcı bir boyutu da vardı. 11 Haziran'da İtalya'nın savaşa girmesi Türk-İngiliz-Fransız antlaşmasını yürürlüğe sokmuş fakat bu ortamda Türkiye müttefiklerin baskılarını bertaraf edebilmişti. 22 Haziran'da Fransa Almanya ile mütareke imzaladı. Savaştan çekilen bir devlet diğer bir devleti savaşa girmeye nasıl zorlayabilirdi? 31. Olaylarla sayfa 157. Müttefiklerin yenilgileri birbirlerine eklendikçe Türkiye'de bazı çevrelerde ülkenin bu kez de zayıf tarafa katılmış olması kaygıları uyandı. Sedan'da çarpışmalar sürerken bazı Türk milletvekilleri bu kuşkuları dile getiriyorlardı. Alın yazımız bizi yine zayıf yanla mı birleştirdi diye düşünülebilir. İngilizlerle yapılan antlaşmaya karşı olanlarımızın varlığından şimdi haberdar olmaya başlıyoruz. Araba daha yıkılmamıştır. Fakat genel kaygı başlamıştır. 32. Barutçu, sayfa 71. İngiliz ordusu Dunkirk'te geriye çekildikten sonra TBMM'de olaylar günü gününe izlendi. Elazığ milletvekili Fazıl Ahmet ve Manisa milletvekili Hikmet Bayur gibi bazı milletvekilleri Türkiye'nin derhal müttefiklerinin yanında yer alması gerektiğini ve kamuoyunun savaşa hazırlanmasını savunuyorlardı. 33. A.G.E. sayfa 79-80. Bazı çevrelerse Türkiye'nin batılı demokrasilere katılırken aceleci davrandığı görüşündeydiler. Bütün gözler İtalya'nın üzerine çevrilmişti. Kazım Karabekir, Şükrü Saracoğlu'na yenilmekte olan bir tarafın yanında savaşa katılmanın ne anlamı olduğunu sordu. Zira Paşa'ya göre İtalya ancak müttefikler yenilmeye yüz tuttuktan sonra savaşa girecekti. Saracoğlu, Türkiye'nin savaşa katılmak üzere olduğu söylentilerini yalanladı ve kamuoyunun telaşa verilmemesi gereğini vurguladı. 34. A.G.E. Alman askeri gücünün boyutları günden güne daha belirginleştikçe ve Almanlar Fransız ordularını ardı ardı hezimete uğrattıkça Türkiye'de ufaktan ufağa bir Alman hayranlığı sezilmektedir. Almanlar ataları gibi omuz omuza ve savaş sarhoşu yarı kaçıklar gibi ateşe atılıyorlar, ileri yürüyorlar. 35. A.G.E. sayfa 83. Bunun yanı sıra müttefiklerin bu denli hazırlıksız yakalanmaları kızgınlık yaratmıştı. Koca Fransız ordusu 23 günde paramparça oldu. Düşünce düzeni ve toplumsal yapısı çürümüş bir hükümetin ve ulusun sonu. Demokrasilerin hiçbir hazırlıkları yokmuş. Bu durumda Almanya'ya ne diye savaş ilan ediyorlardı? Bunu aklın almasına olanak yoktur. 36. A.G.E. Aynı minval üzerine tasvir şöyle diyordu. Bir taraf vaktini nükteli karikatür yapmakla geçirdi, öbür taraf tereyağı yiyeceğine top yapmayı tercih eyledi. Neticede gözümüzün önünde bulunan korkunç akıbetler zuhur eyledi. 37. E. Velid, tasvir 23 Temmuz 1940. Basının diğer bazı ileri gelenleri de Almanya'nın ölçülü davranmasını ve 1919 hatalarını tekrarlamamasını öneriyorlardı. Avrupa dengesi tehlikeli biçimde aksadıkça Türk basını uzlaşma ve müzakere yoluyla barışa gidilmesini savunuyordu. Fransa'nın teslim mütarekenamesi Fransız heyetine 1918'de Almanların teslim alındığı aynı tren vagonunda imzalatıldı. Bu senaryonun aradan çıkarılması üzerine Yunus Nadi şimdi Almanya'nın barışa dönmesi gerektiğini söylüyordu. Cemiyet inancının kalplerde kök salması, milletlerin birbirine karşı hayat hakkı tanımalarıyla olabilir. Avrupa bu nispi rahatlığa 1919'da kavuşabilirdi eğer o devirde yeni bir nizam kurmaya kalkışan adamlar asrımızın ihtiyacını kafi derecede anlayabilmiş olsalardı. 38. Yunus Nadi, Cumhuriyet, 23 Haziran 1940. Ahmet Şükrü Esmer ise daha Alman aleyhtarı bir çizgideydi. 21 Temmuz'da yaptığı bir konuşmayla ilgili olarak Hitler'i eleştiriyor ve olayların hiç de Führer'in anlattığı gibi gelişmediğini söylüyordu. Önce Alman Nazi hareketi hakikaten Versay sistemini yıkmak maksadını istihdam ediyordu. Bunun için de bütün dünyada derin sempati uyandırmıştı. Hitler'in anlattığına göre İngilizler ve Fransızlar küçük devletleri istila etmeye teşebbüs etmişler. Bir kurtarıcı el, tabii kendi eli, son dakikada yetişmiş ve küçük devletleri kurtarmış. Bu propagandaya kimsenin inanmadığını belirten Esmer'in yazısında bile Almanların haklı istekleri olduğu ve silahlanma isteklerinin meşru olduğu yolunda yumuşatıcı sözler vardı. Esmer'e göre küçük devletler hazırlıksız oldukları için yutulmuşlardı. Garbi Avrupa'nın küçük dev milletleri Almanya'ya karşı vaziyet almaya teşebbüs ettiklerinden değil, Almanya'nın sözüne inanarak bir taraflık politikası adını verdikleri siyaseti takip ettikleri ve hazırlıksız bulundukları için bugünkü akıbete maruz kalmışlardır. Burada ilginç olan Esmer'in Türkiye'nin durumunu bir taraflıktan çok farklı görmesiydi. Esmer de Hitler'i müzakere masasına davet ediyor ve Versay sisteminden daha iyi bir sistem kurmasını öneriyordu. 39. Ahmet Şükrü Esmer, Ulus, 22 Temmuz 1940. Ulus'un hükümet çevrelerine yakınlığı hesaba katılırsa, bu sözlerin İnönü ve Menemencioğlu'nun düşüncelerini de yansıttığı söylenebilir. Basının Almanya'ya eğilimli kanadının başlıca sözcüsü Tasviri Efkar gazetesiydi. Hitler'in 21 Temmuz konuşmasıyla ilgili olarak Ebu Ziya Velid bu konuşmanın sert bir tonda yapılmış olmasının doğal olduğunu söylüyordu. Hitler'in dün irad ettiği nutuk mütehakkimane ve şiddetlidir. Bunu mazur değilse bile tabii addetmek lazımdır. Hitler'in verdiği bütün sözleri yerine getirmiş olduğunu söyleyen Velid, muvaffak olmuş galip bir devlet reisinden ancak bu sert tonun beklenebileceğini belirtmektedir. Ama Velid de barış konferanslarının bir an önce başlamasından yanadır. 40. E. Velid, Tasvir-i Efkar, 21 Temmuz 1940. Türk devlet adamları her zaman askeri başarının yanında olmuşlardır. Almanya'nın başarısını kaygıyla izlerken bile askeri harekat olarak üstün tekniğe saygı duyuyorlardı. Aynı ölçüde de Fransa'nın zayıflığı ve saf değiştirerek müttefikine ihaneti Türkiye'de şiddetle kınanıyordu. Hatta Fransa'nın kendisi çökerken Türkiye'yi savaşa sokma çabalarının art niyetli olduğu kuşkusu mevcuttu. Ahmet Şükrü Esmer'e göre Fransa'nın kendi sonunun yaklaştığını bildiği halde Türkiye'yi savaşa itmesi Almanya'dan daha yumuşak mütareke koşulları sağlamak içindir. Türkiye'nin savaşa girmesi Fransızların pazarlık gücünü biraz olsun arttıracaktı. 41. Profesör Esmer'le mülakat, 29.10.1977. Suat Hayri Ürgüplü ise Fransa'nın Türkiye'nin savaşa girmesi için resmi girişimde bulunduğu tarihten iki hafta önce Londra'ya teslim olacaklarını bildirdiklerini söylemiştir. Bunun duyulması Ankara'da Fransa aleyhine gelişen kamuoyunun büsbütün yoğunlaşmasını getirmiştir. 42. Suat Hayri Ürgüplü ile mülakat, 29.09.1977. Anılarında Fransız Büyükelçisi Massigli olaylardan haberdar edilmediğini öne sürmüş, Türk tarafının Fransızlara kızmakta haklı olduğunu söylemiştir. Elçiye göre Türk ileri gelenleri Fransa'nın belini doğrultacak hali kalmadığı bir sırada Türkiye'yi öne sürmesine kızmakta haklıydılar. İngiliz elçisi Hugh Essen'le birlikte Saracoğlu'na antlaşma koşullarının yerine getirilmesi konusunda resmi girişimde bulunmak üzere yola çıkarken Massigli kendisini suçlu hissettiğini itiraf etmektedir. Türkiye'ye verilmiş bir sözü hatırlatmak başka, Paris'in boşaltıldığı gün onu yanımıza çağırmak başkaydı. Meslektaşıma yolda kendimi biraz katil gibi hissediyorum dedim. 43. R. Massigli, La Turquie devant la guerre, sayfa 432. Aynı günlerde mecliste gelişen bir diğer görüşe göre fazla geç kalınmadıysa Almanya'ya yaklaşmanın yolları araştırılmalıydı. Türkiye, stratejik konumunun eşsizliğini alabildiğine değerlendirmeliydi. Kazım Karabekir, Rus tehlikesine karşı bir Türk-Alman antlaşmasının gerekliliği üzerinde duruyordu. Karabekir'e göre bir Türk-Alman antlaşması, İngilizlerle yapılan antlaşmayı dışlamak zorunda değildi ve bütünleyici bir katkısı olabilirdi. 44. Barutçu, sayfa 106-107. Bazı çevrelerde ise İngiltere'nin zayıflatılmasının o kadar kötü bir şey olmadığı görüşü hakimdi. Örneğin, Rauf Orbay'ın bu konudaki görüşüne göre İngiltere er geç savaşı kazanacaktı ama önce biraz zayıflatılması kötü bir şey değildi. Açıktan açığa ve kısa zamanda kazanılmış bir İngiliz zaferi Türkiye'nin de başını belaya sokabilirdi. 45. Barutçu, sayfa 76. İlginçtir ki Rauf Orbay İngiliz sempatizanı olarak bilinirdi ve bu nedenle de 1942'de Londra Büyükelçiliğine atandı. Bu örnekte görüldüğü gibi Türk devlet adamlarına şu veya bu eğilim atfedilse de son tahlilde bu genellemeler tutarsız çıkmaktadır. İngiltere'nin durumu konusunda Ankara'da ne denli ciddi kaygıların olduğunu Hugh Essen'in 5 Haziran tarihli telgrafı çok güzel göstermektedir. Büyükelçi, Churchill'in son demecinin hükümet çevrelerinde büyük endişelere yol açtığını söylüyordu. Churchill'in sözleri İngiliz kamuoyuna moral vermek için söylenmiş sözlerdi. Bunlar sonradan efsanevi bir anlam kazanan, olaylarla sahillerde boğuşacağız, onlarla sokaklarda boğuşacağız sözleriydi. Elçiye göre Dışişleri Bakanı Saracoğlu bu sözlerden İngiltere'nin yakın bir gelecekte Almanya tarafından istila edileceği yorumunu çıkarmıştı. 46. FO 371-R 64-64-542-44 We will fight them on the beaches. Bu rapordan anlaşıldığına göre Türkiye'de bu sözler simgesel bağlamda değil, harfi harfine gerçekleşebilecek bir olasılık bağlamında algılanmıştır. 11 Haziran'da İngiliz ve Fransız Büyükelçileri Saracoğlu'na Türkiye'nin savaşa girmesinin Balkanlarda yaratacağı olumlu moral etkisinden söz etmişlerdi. Saracoğlu oldukça sert bir tonla bir Fransız zaferinin çok daha olumlu moral etkileri olacağını karşılığını vermişti. 47. FO 371-R 6510-316-44 Türkiye'nin savaş dışı halini resmen açıklayan bir bildiri söz konusu olduğu zaman İngiltere bu bildirinin metninde şimdilik hükmünün geçmesini istedi. 18 Haziran'da Saracoğlu, Hugh Essen'e bu isteğin önce meclis tarafından kabul olunduğunu ama Mareşal Petain'in teslim olduğu haberi alındıktan sonra bu hükmün metin dışı bırakıldığını söyledi. 48. FO 371-R 6510-316-44 19 Haziran'da Hugh Essen'in Londra'ya çektiği telgrafta Ankara'daki Yunan Büyükelçisi'nden aldığı bilgiye göre Türk hükümetinin Fransızlara çok kızgın olduğu ama gene de müttefiklerle ortak çıkarlarına uygun bir hareket tarzı izleyeceği bildiriliyordu. 49. A.G.E. 25 Haziran'da bir telgraf daha çeken Hugh Essen, şimdilik Türklerin tavrında önemli bir değişiklik olmadığını ancak iki sorunun sürekli sorulmakta olduğunu belirtiyordu. A. Fransız donanmasına ne olacaktır? B. İngiltere'nin uçak sayısı beklenilen hava saldırısına karşı koymaya yeterli midir? Saracoğlu, Fransız filosunun Almanlara teslim olmasına fırsat verilmesini tarihteki en büyük hata olarak görüyordu. 50. FO 371-R 6641-316-44 Türkiye'nin bugünlerde İngiltere ile olan ilişkileri İngilizlerin kendilerine bile pamuk ipliği ile bağlanmış gibi görünüyordu. 1 Temmuz 1940 tarihli bir Foreign Office muhtırasında durumun nazikliği açıkça belirtiliyordu. Muhtırayı düzenleyen Güney Avrupa Dairesi görevlisi Sir O. Sargent durumu değerlendirirken şöyle diyordu. Türkler bu konuya, Fransız filosu, olağanüstü önem vermekteler. Giderek daha bariz bir biçimde ortaya çıkan gerçek şu ki, Türkleri yanımızda tutabilmemiz Fransız filosunun akıbetine bağlıdır. Fransız filosunu yitirirsek, suçun bizde olmadığını ileri sürebiliriz. Ama bunu söylesek bile kulak asmayacaklardır. Türkler, filonun yitirilmesiyle Akdeniz'deki üstünlüğümüzü yitirdiğimizi ve böylelikle müttefik olarak hiçbir değerimizin kalmadığını düşünebilirler. Bu durumda Almanlarla bir antlaşmaya dahi gidebilirler. 51. F.O. 371, R.66-41, 316-44. Foreign Office, Türkiye'nin İngiltere'yi yeterince güçlü görmediği ve bu nedenle Almanya'ya döndüğü takdirde İngiltere'nin çok şey yitireceği görüşündeydi. Türkiye'nin bu şekilde taraf değiştirmesinin bizim için ne denli ciddi sonuçlar doğuracağını tekrarlamaya gerek yoktur. Bu nedenle Türkiye'yi olduğu yerde tutmak için elimizden geleni yapmalıyız. Türkiye'nin bizimle işbirliğini sürdürmesinin kendi açısından yararlı olduğunu nasıl kanıtlayabiliriz? En önemli olan herhalde Almanya ve İtalya ile işbirliğine gitmese de onu denizden saldırıya karşı koruyabileceğimiz konusunda ikna etmemizdir. Dolayısıyla her şey İtalya ve Almanya'nın Fransız filosunu ellerine geçirerek Doğu Akdeniz'de üstünlüğü temin etmelerine engel olabileceğimizi göstermemize bağlıdır. 52. A.G.E. 3 Temmuz 1940'ta Fransız filosu İngilizler tarafından Cezayir'in Oran ve Mesr el-Kebir limanlarında bombardıman edilerek batırıldı. Bu karardaki önemli etkenlerden biri, yukarıdaki yazışmalardan da anlaşılacağı gibi Türkiye'yi elde tutma kaygısı olmuştur. Hugh Esen'in 18 Temmuz tarihli raporunda Türk kamuoyunun bu kararı hararetle onayladığı söyleniyordu. Sivil kamuoyu kendi düşünce tarzlarına yatkın olan bu güçlü hareketi tümüyle desteklemektedir. 53. A.G.E. Ama elçi her ne kadar Türk basınının anlayışlı davrandığını ve olayları olumlu bir biçimde değerlendirdiğini söylüyorsa da Türkiye olaya pek iyi gözle bakmıyordu. Tasvirde yazan Selim Sebit, İngiliz-Fransız dostluğunun çok güçlü olduğu kanısının böylece yıkıldığını söylüyordu. İngilizler Fransız filosunu yakıyorlar, Fransızlarsa Cebeli Tarık'ı bombalıyorlardı. Şimdiye dek en sıkı dost bilinen bu iki ülke arasındaki düşmanlık dehşet vericiydi. Şimdi en yakın dostlarımıza ne olur ne olmaz diye yan gözle bakar olduk. Eh dünya bu. Ne olur ne olmaz. Ortada göze batan bu kadar ibretli misaller varken artık bizim de biraz ihtiyatlı hareket etmemiz, biraz durendiş olmamız vecibe halini aldı. 54. Selim Sebit, Tasvir, 18 Temmuz 1940. Gelişmeler Türk devlet adamlarının katı gerçekçiliğini haklı çıkarır nitelikteydi. Dostluk ve ilke kelimelerinin anlam değiştirdiği bu dönemde birçok alışılagelmiş değer yargısı ters yüz ediliyordu. Genel karamsarlığı şair milletvekili Yahya Kemal Yenişehirli Avni'nin bir beyitiyle dile getiriyordu. Ahi ba şive-i yağmada mehbud eyler ağdayı, bedidar olmasın asarı izmihlal bir yerde. 55. Barutçu A.G.E. sayfa 109. İtalya savaşa giriyor. 11 Temmuz 1940'ta İtalya müttefiklere savaşı ilan etti. Bu gelişme Türkiye'nin İngiltere ile imzalamış olduğu antlaşmanın birinci maddesi gereğince savaşa katılması demekti. Zira savaş Akdeniz'e gelmişti ama Türk tarafı çok önceden alınmış bir karar uyarınca böyle bir yükümlülüğe işlerde kazandırmama çabasına girişti. Bu konuda sık sık yinelenen bir görüşe göre İngiltere Türkiye'nin savaşın dışında kalmasını uygun görmüş ve böylelikle Balkanları ve Orta Doğu'yu koruyacağını düşünerek Türkiye'nin kendisini saf dışı tutuşunu onaylamıştır. 56. Olaylarla sayfa 157, Armaoğlu sayfa 150, Hay Howard, Turkey, the Straits and US Policy sayfa 164. Ancak eldeki verilere daha gerçekçi bir açıdan bakınca bu görüşün yanlış olduğu ortaya çıkmaktadır. İngiltere Türkiye'yi savaşa sokmak için elinden geleni yapmıştır. Fakat bütün zorlamaların yeterli olmadığını ve daha fazlasına da gücünün yetmediğini gören İngiltere, ancak bundan sonra zevahiri kurtarma babından Türkiye'nin kararını onayladığı yolunda resmi açıklamalarda bulunmuştur. İngiltere'nin bir korkusu da daha fazla baskının ters etki yapacağı ve Türkiye'yi Almanya'ya yakınlaştıracağıydı. Yukarıda İngilizlerin Türkiye'nin kendilerinden kopmak üzere olduğunu düşündükleri görülmüştü. Bu durumda Türk tavrından mümkün olan en iyi yorumu çıkaran İngiliz tarafı istemeyerek Türkiye'nin davranışlarını onayladığını resmen bildirmiştir. Ama Türk tutumunun geçerli bir mantığı vardı ve olaylar geliştikçe Türk argümanlarını ciddiye almak zorunda kaldılar. Hatta daha önceki konumlarının tam tersi bir tavır içine girdiler. İngiltere zevahiri kurtarmak için Türkiye'nin tavrını onayladığını söylerken bu görüşü sonunda samimi olarak benimsemek zorunda kaldı. Çünkü İngiltere savunmadayken Türkiye'yi savaşa itmekten gerçekten bir şey kazanmaz ve tüm Orta Doğu'daki çıkarları tehlikeye girerdi. İtalya savaşa girince TBMM'de bazı çevreler İtalya ile Türkiye arasında otomatik olarak bir savaş halinin ortaya çıktığını düşünüyorlardı. Ama çoğunluk İnönü'nün temkinli politikasını onaylıyor ve savaşın dışında kalmanın yollarını araştırıyorlardı. Saracoğlu ise Sovyet tehdidini sık sık yineliyor ve Kırım'da bir Sovyet Hava Kuvvetleri yığınağından söz ediyordu. 57. Barutçu A.G.E. sayfa 90-91. Türkiye Üçlü Antlaşmanın ikinci protokolünü kullanarak savaşa girmedi. Bu protokol Türkiye'ye Sovyetlerle savaşa yol açabilecek hiçbir eyleme katılmama hakkını veriyordu. Türk tarafı Sovyetlerle temas halinde olduklarını ve Sovyetlerin Türkiye'nin savaşa katılmasının kesinlikle istemediklerini İngiltere'ye bildirdi. İngiliz ve Fransızlar defalarca bunun bir bahane olduğunu söylediler ve Türkiye'yi en şiddetli biçimde kınadılar. Bu konuda Londra'ya yolladığı raporda Hugh Essen, Saracoğlu'nun kasıtlı olarak Sovyet tehdidini abarttığını söylüyordu. Saracoğlu, Hugh Essen'e Moskova'daki Türk elçisinin Molotov'la görüşmesi sırasında Molotov'un tavrının son derece tehdit edici olduğunu ancak Türkiye'ye resmi bir girişimde bulunulmadığını söyledi. Hugh Essen ve Masigli baskılarını sürdürdüler. Rus tehlikesinin ciddiyetine inanmadığımızı defalarca söyledik ve Sovyetlerle Almanya'nın Türkiye'yi tesirsiz hale getirmek için blöf yaptıklarını öne sürdük. Türk hükümetinin kendisine blöf yapılmasına izin verdiğine kesinlikle kaniydik. Rus tehlikesinin ciddiyetine inanamadığımızı defalarca söyledik ve Sovyetlerle Almanya'nın Türkiye'yi tesirsiz hale getirmek için blöf yaptıklarını öne sürdük. Türk hükümetinin kendisine blöf yapılmasına izin verildiğine kesinlikle kaniydik. Türk hükümetinin bu kararının müttefik ülkelerde uyandıracağı teessüfü hiçbir şekilde azaltmadan bakana anlattık ve hoşnutsuzluğumuzu en kesin biçimde dile getirdik. 58. Barutçu A.G.E. sayfa 90-91. Türk hükümetinin bu kararının müttefik ülkelerde uyandıracağı teessüfü hiçbir şekilde azaltmadan bakana anlattık ve hoşnutsuzluğumuzu en kesin biçimde dile getirdik. 58. FO 371R 6459 542 44. 15. ayrımın sonu sayfa 114.